yemeklere hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Bugün yayında neler var, gelin şöyle bir göz atalım sevgili dinleyicilerimiz. İlk olarak tarihçi yazar Zafer Bilgi telefon hattımızda olacak. 1944 yılında ilk kez daha 12 yaşındayken tahta çıktı Fatih. Bir yıl 9 ay ülkeyi yönetti. 1951'de ikinci kez 18 yaşındayken tahta çıkan 7. Osmanlı padişahıydı. 21 yaşında 29 Mayıs 1453'te İstanbul'u fethederek Fatih unvanını aldı. Sevgili dinleyicilerimiz, Fatih'le ilgili Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği, çocukluğu, aldığı eğitim, fete giden yolda yaşadıkları ve Fatih'in liderlik sırlarını bugün değerli konuğumuzla konuşacağız. Güzel bir kitap yazdı. O kitabın detaylarını aktaracağız sizlere. Hemen sonrasında Huzur-u Hayat köşemizle hayatın sesleri sürecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak. Orucun ahlaki gelişimimize katkı, açlığın ruha ve bedene faydalarını konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzla sizlerleyiz.
Gözleri aşka gülen aşkı gülen taze süt dalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Gel bana her gece sen, gönlüme dolmalısın. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Thank you. yaraşır gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözlerin ömre bedel. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda tarihçi yazar Zafer Bilgi var. Sayın Bilgi, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk, merhabalar.
Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Sayın Bilgi bir tarihçi aslında ve pek çok kitabı var. Biz o pek çok kitabın içinde bugün Fatih'le ilgili olan o kıymetli kitabı aslında sizlere tanıtmak istiyoruz. Ama ben bu kitaba geçmeden önce müsaadenizle Sayın Bilgi'den kendisini şöyle kısaca bugüne kadar yaptıklarını bizlerle paylaşmasını rica edeceğim. Sonrasında kitaba geçelim diye düşünüyorum.
Ben öncelikle teveccühünüz ve bu güzel yayınınız için teşekkür ediyorum.
Teşekkür
İyi yayınlar
ederiz.
Dinliyorum tüm dinleyicilere. Bendeniz Zafer Bilgi. Biz İstanbul Üniversitesi işte Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünü bitirip sonra üzerine yüksek lisansı yine İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü kısmında tamamladık. Uzun yıllar liselerde tarih öğretmenliği yaptıktan sonra şimdi üniversite öğrencilerinin başında bir kurumda idareci olarak hizmetimize devam ediyoruz. Lisede yaptığımız muallimlik esnasında bir Fatih Sultan Mehmet'in hayatı üzerinden lise öğrencilerine dönük nasıl bir çalışma yapabiliriz diye dertlendik. Bizim lisans, yüksek lisans tezleri çok ağırdı. Öğrencilerin hani çok fazla belki ilgisini çekmeyecek tarihi detay bilgileri içeriyordu. Biraz daha halka, öğrencilere dönük Fatih'in yetişme tarzı, çocukluğu, gençliği ile ilgili nasıl Fatih oldu eserimizi kaleme aldık. Cenab-ı Mevlam'ın lütfuyla bu eser böyle ülke çapında güzel bir ses getirdi, röportajlar, canlı yayınlar. Şu an 6. baskısını yaptı, 7. baskıya doğru artık yol aldık. Bu kitap dışında İstanbul'la ilgili eserlerimizi kaleme aldık. İşte İstanbul'un semtleri dile gelirse, tarihi yarımadadaki durakların ortaya çıkış hikayesi ve İstanbul'daki işte Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin müdürü İsmail Sahip Sencer Hoca'nın hayatı, biyografi çalışmamızı kaleme aldık. Son dönemde de Kutlu Damare ile ilgili Son Kutlu Zafer diye bizim biraz daha uzmanlık alanımız Osmanlı'nın son dönemi olduğu için bu alanla ilgili Kutlu Damare eserinde kaleme aldık. Ve yine ihtisas alanımıza dönük son Osmanlı padişahlarından Sultan Abdülhamit'in Kalkınma Hamlesi kitaplarını kaleme aldık. Şu anda hali hazırda 6 tane eserimiz bulunmakta. 2 tane de yayına hazırlanan eserimiz var. İlke çapında işte bu eserlerle ilgili üniversite öğrencilerinin, lise öğrencilerinin gençliğe dönük çalışmalar yapıyoruz. Teşekkür ederim.
Maşallah, emeklerinize sağlık. Ben öğrencilik yıllarımdan beri ben de tarihi çok severim ama hep derdim ki bu tarih acaba başka türlü bize nasıl anlatılabilir? Daha çok akılda kalıcı olarak ve hani yıllar sonra da unutmayacağımız o detaylar zihnimize nasıl yerleştirilebilir? Ben öyle hissediyorum ki bu sizin yazmış olduğunuz kitaplar tam da aslında o tarihi yaşayarak okuyabileceğimiz eserler. Bence bu anlamda oldukça kıymetli. Gerçekten emeklerinize sağlık. Bu Fatih kitabı da hani yüksek lisans tezlerinin bir derlemesi gibi mi oluştu kafanızda, sonrasında kitaba dönüştürdünüz?
Yok, aksine şimdi yüksek lisans tezleri çok ağır dilli oluyor. Sizin o bahsettiğiniz işte insanların çok ilgisini çekmeyecek detay tarihi bilgiler içerdiği için hani insanlara dönük.
Biraz daha hikayeleştirilerek galiba daha bize geliyor tarih.
Bizim yüksek lisans tezimiz 17. yüzyıl Osmanlı layihaları, yani geri kalış raporları, detaylı olarak bunu çalışmıştık. Bu insanların çok ilgisini çekmez diye biz hadi bir de ilginin zekatı olsun diye, biraz da popüler bir konu olsun, biraz da insanların işine yarasın ve gerçekten benim de merak ettiğim bir konu olsun diye Fatih'in çocukluğunu hiç kimse kaleme almamıştı. O boşluğu doldurma adına böyle şahsına münhasır bir konu. Gerçekten ihtiyaç duyulan bir konu. Bir lider nasıl yetişir? O sorunun cevabını aradım.
Evet, zaten kitabın hemen giriş sayfasında nasıl Fatih oldu cümlesinin hemen üstünde Fatih'in Fatih olmasındaki sır cümlesi yer alıyor. Hemen o sırrı biliyorum, belki bir program yetmez, kitaplar yetmez ama şöyle kısacık da olsa öğrenmeye çalışalım sizden.
Yani bir Fatih kolay yetişmiyor mutlaka ama Fatih'in Fatih olmasındaki sır iyi bir anne ve babaya sahip olmakla başlar. Bu cevabı vermek yerinde olur. Fatih Sultan Mehmet gerçekten böyle helal lokma yeme hassasiyeti olan ve gerçekten Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle onu yetiştirmeye gayret eden Alime Hüma Hatun diye bir anneye sahip. Bu noktada şanslı. Bu anne kendisini yetiştirmeye daha karnındayken başlıyor. Yani böyle ilginç bir bilgi de var günümüzde. Bu İslam medeniyetinde bu şekilde anne karnında bir çocuğun yetiştirilmesi başlanıyor. Haram lokma yememe hassasiyeti daha had safhaya çıkıyor. Ve Kur'an-ı Kerim'le, ney sesleriyle, ilahilerle sürekli anne karnında 5-6 aylıkken o eğitim başlamış oluyor. Yani bilimsel olarak da 5 aylıktan sonra çocuklar yavaş yavaş kulakları işitsel olarak dışarıdaki seslere aşina hale geliyor. Anne bir şekilde çocuğun yetiştirilmesine daha karnındayken başlayarak ileride gerçekten büyük bir lider olacaksa onun altyapısını oluşturmuş oluyor veya işte hafız olacak ise Kur'an-ı Kerim'i o sesi anne karnındayken dinletiyor. Şimdi bazen bu bilgileri veriyoruz, insanlara biraz bu mübalağalı gelebiliyor ama şimdi son dönemde Batı'da çocuğun opera kulağı gelişsin diye anne karnında Beethoven, Mozart, Bach dinletiyorlar.
Tabii.
Yani bunu da dinleyiciler bilsin istiyorum. Hani bu aslında herkesin kullandığı bir sistem. Biz evet. de bunu elhamdülillah etkili bir şekilde kullanmışız.
Bir kez daha aktarabilir misiniz? Ne dinletsin anneler çocuklarına daha karınlarındayken?
Evet, anne karnındayken bir kere haram lokma yememe hassasiyetini çok had safhada yaşamak gerekiyor. Şöyle bir rivayet anlatılıyor. Önce bunu yapsınlar. Hani bunu güncellesinler. Hani güne uyarlasınlar. Şimdi diyorlar ki büyükbaş hayvanlarını otlatırken kendi tarlalarına gelmeden önce ağızlarını bezle bağlıyorduk. Sadece kendi tarlamızdan otlasınlar. Kendi tarlasında o bezi çıkartıyorlar. Başka tarlalardan otlamasınlar. O hayvan o süt olsun, bize de ve geleceğin işte yetiştireceğimiz nesillerine de şüpheli lokma olmasın. Böyle bir hassasiyetle haram lokma yememe hassasiyeti göstermek gerekiyor. Şüpheli lokmadan uzak durmak gerekiyor. İkinci hususta sürekli anne karnındayken naif sesler dinletmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim tabii bu seslerin şahı, müzikinin de şahı aslında bir yerde. O teganni gibi düşünmemek lazım. O sesin bir tınısı var. O tınıyla insanlar etkileniyor. Gerçekten hiç dinlemeyen gayrimüslimler ilk dinleyip de etkilenip de Müslüman oluyorlar. Biz bunu biliyoruz. Bu ses gerçekten vücut buluyor Mevlana'nın deyimiyle. İşte o sesin tılsımını, sırrını anne karnındayken sürekli Kur'an-ı Kerim dinleyerek, baştan sona kadar mümkünse bir hatim dinleyerek gerçekleştirmek gerekiyor. Ve bilhassa ilahilerle, ney sesiyle, çocuğun böyle ruhunu okşayacak seslerle böyle yetişmesini sağlamak gerekiyor. Bakın bugün yine bilimsel araştırmalar çok sert müzik dinleyen işte hamile kadınların çocuğunun işte içeride etkilendiğiyle ilgili çeşitli reaksiyonlar geliştirdiğinden bahsediyorlar. Yani böyle bir çok sesin olduğu veya işte konserlerin böyle sert metal tarzında, rock tarzında müziklerin olduğu konsere gidince çocukların rahatsız olduğundan bahsediyor anneler. Gerçekten ses anne karnındayken başlıyor etkilemeye. Biz bunu olumlu olarak kullanmakla mükellefiz bir yerde.
Evet, çok çok haklısınız, çok doğru söylüyorsunuz. Şimdi peki çocuk Fatih, bebek annesinin karnında bu güzel eserlerle kulağını doldurdu daha dünyaya gelmeden. Dünyaya geldikten sonra anne baba onu nasıl yetiştirdi?
Çok güzel. Böyle kademe kademe giderse
evet,
daha iyi anlaşılacak.
Evet.
Biraz da sistemli bir ilerleme olur. Evet. Şimdi anne karnından doğduktan sonra, dünyaya geldikten sonra babanın isim verme noktasında işte bir rivayet anlatılır. Tabii bunlar birazcık daha belgelerde geçmeyen rivayetler. Kur'an-ı Kerim dinlediği, o esnada Muhammed suresini dinlediği ve isminin Muhammed olmasını söylediği, işinin de fetih olmasını söylediği, böyle bir dua ederek bu ismi verdiği, Mehmet ismini, Mehmet aslında Muhammed ismini verdi. Efendimizin ismiyle müşerref kılıyor. Güzel bir isim veriyor baba. Ve onun terbiyesiyle Dâi Hatun diye yine anne gibi aynı hassasiyet gösteren anneye yardımcı bir dadı üstleniyor. Böyle ela burada sığmaya başlayınca 3 yaşından itibaren dönemin geçer akçesi olan eğitimler veriliyor geleceğin Fatih Sultan Mehmet'ine, Şehzade
Mehmet'e.
Daha 3
yaşındayken öyle mi?
Daha 3 yaşındayken başlıyor bu eğitimler.
Hmm.
İşte yavaş yavaş okuma eğitimi, Kur'an-ı Kerim okuma eğitimi veriliyor. Ve evvelden Kur'an-ı Kerim sesine aşina olduğu gibi, hani doğduktan sonra da bu sese aşina olduğu gibi, yani 4 yaşına doğru artık bu ses kendi de yavaş yavaş hani çıkartmak için uğraşıyor. Aynı o güzel Kur'an-ı Kerim kıraatlarını kendi yapmaya çalışıyor diyebiliyoruz. İşte 4 yıl, 4 ay, 4 günlükken artık yavaş yavaş Kur'an-ı Kerim'e giriş olayının gerçekleştirilmesi ve Kur'an-ı Kerim'in okunmaya başlanması söz konusu olabiliyor erken yaşta eğilirse. Ve babanın dönemin geçer akçesi olan bu Kur'an-ı Kerim ve işte terbiye derslerinden sonra öyle diyelim anneden aldığı bu hamurun yoğrulması manevi terbiyeyi aldı. Kur'an-ı Kerim dersini aldı. Baba şimdi dönemin geçer akçesi olan eğitimleri nasıl verecek? Küçük yaşta bir tahta kılıçla kılıç talimi yaptırıyor. Küçük bir at hediye ediyor. Kendisi gibi böyle yeni dünyaya gözlerini açmış. O at da onunla beraber büyüyecek. At üzerinde tahta kılıç kullanma talimi yapıyor. At üzerinde ok talimi yapıyor. Ata binicilik talimi yapıyor. Güreşi öğretiyor.
Kaç yaşlarındaydı tam da bu eğitimler?
Bunlar işte yapılırken 3-3,5 yaşlarındayken başlıyor. Hmm. Yani hani bu 3-4 yaş arasında bu yavaş yavaş dönemin gerekli işte dönem o dönemde cihat mesela yapılması gerekiyor. Bu cihatın da bir şekilde yüz yüze gelecekleri zor bir süreç olacak. Buna hazırlanması gerekiyor şehzadelerin. Ve 3 ile 4 yaş arasında yavaş yavaş bu eğitimler veriliyor. Yüzme de daha sonrasında veriliyor. İşte 5 yaşlarından sonra. Bunlar dikkat ederseniz sünnet-i seniyye olan sporlar aynı zamanda. Yani bu eğitimler hem dönemin geçer akdesi hem de sünnet-i seniyye. Hem o sevaba da nail olmak hedefleniyor. Hem dönemin ilmine vakıf olmak, onunla donanımlı olmak gerekiyor. Belki ilmi noktada işte Kur'an-ı Kerim eğitimi, onun kıraat eğitimi, tecvid eğitimi ve yavaş yavaş onun belki biraz daha üst yaşlarda hadis-i şerif bilgileriyle donanımlı hale gelmesi hocaları tarafından biraz daha büyüyünce olacak. Bu kadar erken mi? Evet, bu kadar erken çünkü Fatih Sultan Mehmet 12 yaşında tahta çıkacak. Evet. Bir padişahlık deneyimi yaşayacak bir şehzade olacak.
Biz şimdi yani 12 yaşında kadar çocuğumuzu hani markete, bakkala ekmek almaya bile gönderemiyoruz çoğu zaman ama ya gerçekten bu ne kadar mükemmel bir eğitimdir böyle.
Şöyle düşünmek lazım. Şimdi o dönemdeki 12 yaşındaki çocuğun aldığı sorumluluk, yüklenen gerçekten hem birikim, donanım, bilgi, hem hazırlanan bir gelecek çok farklı. Bugünkü evet gibi değil. Doğanın içerisinde bir kere soğuğa ve sıcağa karşı kendini yavaş yavaş deneyimleyen bir de fiziki olarak gelişen bir çocuk düşünmek gerekiyor. Bugünkü gibi hani böyle biraz daha evlere
kapatılan çocuklardan değil.
Kapatılan değil de evet, evet. Doğayla iç içe olan, çünkü doğada gerçekten savaşmayı öğrenecek, doğada yaşamayı öğrenecek, doğadaki o mevsimlerin geçişlerini bizzat müşahede edecek. Böyle bir hayat, şehzadelerin hayatı. Yalnızca şehzadeler değil, o dönemde yaşayan çocukların hayatı böyle. Hani evet, bölgedeki yaşayan çocukları düşünün. Onların birazcık daha itinayla yaşandığını düşünürsek, eğitimlerin verildiğini düşünürsek, aslında Manita sancağında, köyde böyle yeşilliklerin içerisinde böyle bir eğitim alıyor.
Özellikle detaylı olarak soruyorum bunları Sayın Bilgi. Çünkü evet, şu anda bizi dinleyen anneler var. Hani acaba çocuğumu nasıl Fatih gibi yetiştirebilirim diye düşünüyorlarsa. Evet, şimdi pandemi sürecindeyiz. Zorluklar yaşıyoruz ama tabii bu süreç de geçecek inşallah en yakın zamanda. Ona inanıyoruz. Geçtikten sonra hani çocukları artık eve kapatmaktansa biraz dışarıya bırakmak gerektiğini vurgulamak evet, anlamında evet, sizin de desteğinizi alarak söylemeyi arzu ettim.
Yani burada Fatih'in aslında küçük yaştan itibaren inanın bu doğayla iç içe olmasının şöyle bir yansımaları var. Biz şimdi Fatih kitabında Fatih'in çocukluk defterine yer verdik. Yani 10-12 yaşları arasında yaptığı çizimler. Ve bu çizimlerde kartalı çok görüyoruz. Niye kartal görüyoruz? Kartalla kendini özdeşleştiriyor. Doğanın içerisinde kartalı görüyor. Lider bir kuş. Diğer kuşların hep üstünde uçuyor. Ve kartal bir av gördüğünde avını hemen etkisiz hale getirmiyor. Bekliyor.
Kunduna getirmeye zaman çalışıyor. Evet.
Tabii. Ama ne zaman en zafiyet anındaysa, kendi de en güçlü olduğu anda avına doğru iniyor ve her avdan zaferle geri çıkıyor. Yani mutlaka avlayarak evet, çıkıyor. Fatih Sultan Mehmet'in imparator olduktan sonra, hani padişah sultan olduktan sonra, cihan sultan olduktan sonra seferleriyle ilgili ilginç bir ayrıntıya rastlıyoruz. Fatih sefere çıkacak. Düşmanını bekliyor. Kolluyor. Bekliyor. Düşmanının en zayıf olduğu anda, kendisinin de ordusunun da en güçlü olduğu anda sefere çıktı. Bakın kartaldan ne yaptı?
Evet. Feyz aldı.
Esinlendi.
Doğru.
Dertal. Ve zafersiz hiçbir seferi yok Fatih'in. Çıktığı bütün seferlerden de zaferle dönüyor. Niye? Çünkü öyle bir ön fizibilite dediğimiz araştırmayı, öyle bir detaylı olarak yapıyor ki hazır olmadan, düşmanının da en zaaf noktasını kollamadan çıkmıyor sefere. Ve ilginç bir bilgi de vereyim. Hayvanlarla ilgili bu araştırmanın Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir yansıması da var. Fatih, hmm, buna da vakıf. Hayvanlarda size iddet verici deliller vardır diye bir ayet-i kerime de var.
Evet. Sonrasında peki 12 yaşında tahta çıktıktan sonra o gücü kendinde hissediyor mu? Çünkü bildiğim kadarıyla öyle bir anekdot da var değil mi? Hani kendisini değil de yine babasını tahta geri çıkarmak abi, anlamında. Lütfen siz anlatınız.
Onlara girersek çok ayrıntılı kısımlar ama evet, belki vakit çok yetmeyecek ama şunu söylemiş olalım hani böyle ez cümle. Yani Fatih Sultan Mehmet çocukluk çağında aldığı bu birikimi, bu donanımı gerçekten çok etkili bir şekilde kullanıyor. Ve ümitsizliğe düştüğü anlar oluyor. Kendi yazmadığı başka işte o dönemki Çandarlı Ali Paşa'nın yazdığı mektupla tahttan inmek, babasını tekrar tahta çağırmak durumunda kalıyor. Bu kendisine mal ediliyor ama tarihi işte bir yanlış bilgidir. Ve Fatih bu olumsuz tecrübelerden hep çocukluk döneminde aldığı o sağlam mayanın şekillenmesi, babasının kendine verdiği sağlam eğitim ve hocalarının işte Akşemseddin'in, Molla Güran'ın, Şehebül Vefa'nın yanındaki gerçekten öyle dirayetli hocalarının, Molla Hüsrev'in kendisini hizaya koymasıyla çok ümit var olarak bütün bu engellerin üstünden aşmasını biliyor. Yani çocukluk dönemi tecrübeleri hakikaten Fatih'in daha sonraki hayatta kısa sürede muvaffak olmasını sağlıyor. Ve gerçekten bir yerde Fatih'i Fatih yapan sır çocukluğunda aldığı eğitimde ve o sağlam mayada gizliymiş. Onu anlamış oluyoruz.
Evet. Şimdi Fatih'in 12 yaşına geldik. Hani biraz tarih ilerledi. Ve 12 yaşından sonra 12 ile 18 arası yani ikinci tahta geçişi arası nasıl gelişiyor?
O dönemde de fetihle ilgili yoğun bir çalışma içerisinde bu sefer kafasında planladığı çocukluk döneminde ayrıntılarına kadar detayını çizdiği o planları hayata geçirme süreci o süreç. Hmm. O süreçte de yanında olanlar olmayanlar oluyor, kendini ümitsizlik aşılayanlar oluyor ama hepsini yine hocalarının ve o azminin sıkı durmasıyla hani böyle asla pes etmeyen o yapısıyla azminin de gücüyle tabii Cenab-ı Mevla'nın kendine lütfuyla sürekli çünkü Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerden ilham aldığını biliyoruz. Kılıcının kabzasına kadar her yerde ayet var Fatih'in ve ayetten ilham alıp bu zorluklara karşı 12-18 yaş arasındaki sıkıntıları bertaraf ettiğini biliyoruz.
Evet. Hocaları ona neyi öğütlüyor en çok? Hani hem ülke yönetiminde hem kişilik olarak kendi bireysel kişiliğini geliştirmesi anlamında.
Aslında hocaları şunu yapıyor bir yerde. Elmas tabiatı olan bir kömür Fatih. O kömürü işliyor yavaş yavaş. Ondaki bu meziyetleri ortaya çıkartmaya çalışıyor. O küçük yaştan itibaren aldığı donanımı hocaları ortaya çıkartmak için uğraşıyor. Ve ümit var olmasını sağlıyor. Motive ediyorlar. Hani bugünkü eğitim koçu gibi düşünebiliriz. Veya işte bugünkü birazcık daha nasıl diyelim hani motivasyon koçu gibi düşünebiliriz. Evet. Fatih'in etrafındaki hocaları onu sürekli çizgide, istikamette tutmaya çalışıyor ve asla pes etmemesi gerektiğini, kendinden önce bu yoldan geçen başarılı olanların örneklerini vererek dimdik durmasını sağlıyorlar. Tabii bir taraftan eğitimlerini de sıkı bir şekilde veriyorlar. Mesela Molla Gürani hocası kendine dini eğitim noktasında çok sıkı bir şekilde yetiştirdiğini biliyoruz. Akşemseddin hocasının da kendisini birazcık daha hem ilmi konularda hem siyasi konularda yetiştirdiğini biliyoruz. Zanos Paşa diye yine yanında bulunan böyle biraz daha siyasi noktada koçu olan yine onu böyle devlet işlerinde maharetli kılan bir hocası da var diyebiliriz. Asıl büyük hocası siyasi işlerde babası 2. Murat Han. O da gerçekten çok iyi bir şekilde onu yalnızca böyle hani ülkeleri fethetmek, toprakları almaya hazırlamıyor. Onu Cenab-ı Hakk'ın rızası için dünya çapında bir İslam devleti kurma derdi veriyor. O dertle dertleniyor da sürekli. İlahi Kerimetullah dünyaya yana kadar içinde bir rahatlık hissetmiyor. Ondan dolayı başarısı bir şekilde imkanlı oluyor.
Evet, 18 yaşına geldi, yeniden tahta çıktı. Ya sonra?
Ama çok böyle yine ez cümle söyleyelim. Tabii. Çünkü süre yetmeyecek gibi.
Süremizin kısıtlı olması
sebebiyle. Evet, sonuna geldik.
Lütfen.
Fatih Sultan Mehmet şu şunu söyleyeyim. Yani ülkeleri fethederken hep derdi şu. Ben toprak almaya değil, ben o gittiğim yerde huzuru sağlamaya gidiyorum ve orada insanlara gerçekten İslam'ın örnek bir yönetim tarzını sergilemeye gidiyorum diyor. Gerçekten bunu sergiliyor ki Fatih Sultan Mehmet'in aldığı yerler, o 18 yaşından sonra dünya çapında fetihler yapacak. Balkanlardan Ege'ye, Karadeniz'den Anadolu'ya, bugün birçok belki Anadolu'daki bizim memleketimiz diyebileceğimiz yerleri, mesela Trabzon'u, Amasra'yı, Konya, Karaman'ı, Kayseri'yi fetheden Fatih Sultan Mehmet'tir. Sinop'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'tir. Fatih yapan sır aldığı yerleri kalıcı elinde tutabilmesi. Ve kalıcı elinde tuttuğu için kısa sürede Fatih'i şöyle görüyoruz. Bir şekilde...
Buyurun, biz sizi duyuyoruz.
Fethettiği yerler elimizde en uzun süre kalan yerler oluyor. Hı. Yani ez cümle Cenab-ı Hakk'a kul olan cihana sultan oluyor.
Evet, gerçekten güzel bir cümle. Şimdi hemen bu noktadan o 21 yaşına gelecek olursak, İstanbul onun gönlünde nasıl bir sevdaydı?
Evet. İstanbul onun için olmak veya olmamak sevdasıydı. Ya İstanbul'u alacaktı ya da bu hayal sona erecekti. Çünkü dünya çapında bir devlet olmak için ilk merhale İstanbul'un alınmasıydı. Evet. İstanbul onun için Cihan Şumul, bir İslam İmparatorluğu'nun göz bebeği, nadide merkezi olan bir şehirdi. Ve İstanbul'u aldı, dünyanın başkenti yaptı ve daha sonra dünya çapında o İslam devletini kurmak için elinden geleni yapıp öyle bir bakiye ile kendisinden sonra gelen, işte oğlu 2. Bayezid'de, sonra Yavuz Sultan Selim'den, sonra Kanuni Sultan Süleyman'a daha da büyük bir çıta bırakmış oldu, hedef bırakmış oldu. Yani İstanbul onun için Efendimiz'in o kutlu davasının bir sembolüydü. İstanbul onun için Ayasofya gibi dünyaya uzun yıllar merkezlik etmiş Roma'nın o merkezlik ettiği noktadan tekrar İslam'a merkezlik etmesini sağlamaktı bir yerde.
Evet, şu Arif Nihat Asya'nın o iki dizesi herhalde hem gönüllerden hem zihinlerden hiçbir zaman gitmeyecek. Elde sensin, dilde sen, gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Şimdi biz 21 yaş deyince, hani dediniz ya 12 yaşında biz çocuklarımıza hani o kadar güvenip de dışarı bile salamazken 21 yaşında bir genç o zaman böylesine kendi arzuları ve istekleri ve ülkesinin bekası için, imparatorluğunun bekası için İstanbul'u fethediyor ve biz şimdi o 21 yaşı ne kadar küçük bir yaş olarak görüyoruz. Demek ki sizin de ifade ettiğiniz gibi işte asıl o sır, o başarı çocuklukta gizli. Yani şimdi tam da bu noktada bütün bizi dinleyen kıymetli dinleyicilerimize, annelere, babalara neler söylemek istersiniz? O liderliğin şifrelerini, bugünün fatihlerinin yetiştirmenin mümkün olup olmadığı konusunda neler söylersiniz?
Bugünün geçer akçeleriyle donanımlanması lazım çocukların. Yani Fatih bugün olsaydı o bahsettiğimiz sporlar yerine yazılım uzmanı olurdu.
Aşıyı bulurdu için, belki değil mi?
Tabii sevdiği için, yaşat için kullanırdı. Sağlıkla evet, ilgili evet, büyük atılımlar yapabilecek işte yatırımlar yapardı. Veya işte savunmayla ilgili şu an elhamdülillah yapılıyor büyük evet, bir kısmı. Bu tarz çalışmalar yapardı. Yani şu an devrin geçer hakikatini sosyal medya, evet, işte onun üzerinden tebliğ, irşatı yapardı. Yani bunun üzerinden Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl yayabilirim, insanlara nasıl ben iyiye, güzele, doğruya çekebilirim diye dertlenirdi. Veya yazılım noktasında hangi işte yazılımla ilgili bir icat geliştirsem de insanları gerçekten işte bu Ramazan'da açlıktan kurtarsam, evet, veya Ramazan'da insanların gerçekten ihtiyaç olmayacağı bir düzene getirsem diye böyle dertlenirdi. Biz de Fatih'ten bugüne dönüp baktığımızda aslında bunu görüyoruz. Yani biz bugün neyse en etkili şekilde işte iletişim, medya, her neyse onu Hakk'ın rızası için kullanma amacıyla donanımlanmamız gerekiyor.
Evet, günümüz koşulları. Biz tabii ki şu anda Fatih'in koşullarında değil, çok daha farklı bir çağda, çok daha farklı koşullarda yaşıyoruz. Sizin de ifade ettiğiniz gibi eğer çocuklarımızı Fatih gibi yetiştirmek istiyorsak, evet belki kılıç kuşanmayı öğretmeyeceğiz ama kılıç kuşanırcasına o kalemiyle, o zihniyle, o bedeniyle bu ülke için en iyi ve tabii ki Allah rızası için ne yapabilirim ve çocuğum ne yapabilir, bunu anlamaya ve öğretmeye çalışacağız. Sayın Bilge, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. İnşallah biz de Fatih gibi çocuklar yetiştirebilmeyi Allah nasip etsin diyelim. Size de böylesine kıymetli kitaplar yazdığınız için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Tam bu kitabın hemen arkasından üzerinde çalıştığınız hangi kitaplar var?
Bizim 3 tane eserimiz var şu an hali hazırda son olarak çalıştığımız. Bunları baskıya gönderdik. Bir tanesi Ayasofya ile ilgili 66 adımda Keşfi Ayasofya diye Ayasofya gezi rehberi çalıştık. Böyle kare kare 66 kare içerisinden Ayasofya'nın tam anlamıyla böyle detaylı bir hani tarihçi gözünden bilgisine haiz olsun istiyoruz insanlar. Girip çıktıklarında bir Ayasofya uzmanı olabilecek bir hazırlık oluşsun, bir altyapı oluşsun istiyoruz. Bununla ilgili bir eser hazırlığımız var. 66 adımda Ayasofya inşallah bu yakın zamanda çıkacak.
İnşallah.
Bunun dışında Osmanlı'daki darüşşifalarda kullanılan psikoloji tedavi yöntemleri üzerine bir çalışmamız var. Şifahanelerde işte 27'ye yakın psikolojik tedavi yönteminin uygulandığını böyle ilginç ve gerçekten şaşırarak müşahede ettik. Bunu hazırladık bir yayın olarak. Ve bunun dışında İstanbul'un semtleriyle ilgili işte semtlerin teker teker 100 tane semtin ilginç hikayesini içeren İstanbul'un semtleri üzerine bir çalışmamız inşallah önümüzdeki günlerde yayına hazırlanmış olacak.
İnşallah.
Şu anda baskı aşamasında gönderdik bunları.
İnşallah. Ne güzel. Emeklerinize sağlık. Biz de zevkle okuyacağız hepsini. Bu kitap da gerçekten çok kıymetli. Diğerleri de öyle. Size kolaylıklar diliyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz Sayın Bilge. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim. Değerli dinleyicilere hepsine hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ben sizin teveccühünüz için, özellikle ilginiz için canı gönülden teşekkür ediyor ve hürmetlerimi sunuyorum.
Biz
Allah'a
teşekkür ediyoruz. Siz de sağ olun, hoşçakalın. Sevgili dinleyicilerimiz, tarihçi yazar Zafer Bilge telefon hattımızın ucundaydı. Nasıl Fatih Oldu isimli kitabı dinleyenlere ve okuyanlara ulaştırdı. Fatih Sultan Mehmet'in kişiliği, çocukluğu, aldığı eğitim, fete giden yolda yaşadıklarını, Fatih'in liderlik sırlarını keşfetmeye çalıştık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Hani derler sevda masal, yaşananlar hepsi hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Saymadım ki kaç gün oldu, ne sesin var ne nefesin, belli kalmamış hevesin. Boş ver, yalan dünyada aşkı buldum, sandım ki yâre kavuştum, gel gör ne hallere düştüm. Boş ver. Hani derler sevda masal, yaşananlar hepsi hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Boş ver. Hani derler sevda masal, yaşananlar bir bir hayal. Peki gördüğüm rüyalar? Boş ver.
Gökyüzünde turna olsam, uçsam uçsam durmadan uçsam, arada dünyaya baksam, boş ver. Bana ne söylense boştur, anlamam ki aşk nice iştir. Gayrı bundan sonrası güçtür, boşver. Hani derler sevda masal, yaşananlar hepsi hayal. Peki gördüğüm rüyalar, boşver. Hani derler sevda masal, yaşananlar bir bir hayal. Peki gördüğüm rüyalar, boşver.
Hayatın Sesleri Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız var. Değerli hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezin Hanım. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz. Bugün orucu konuşacağız. Ahlaki gelişimimize katkılarını, ruhumuza, bedenimize evet, faydalarını konuşalım istedik.
İnşallah Sezin Hanım. Ben de bütün izleyicilerimizin, dinleyicilerimizin Ramazan'ını kutluyorum. Allah sağlıkla, hayırla inşallah tamamına erdirsin.
Amin, amin.
Evet, oruç denilince biz genellikle orucun fıkhi yönünü konuşuyoruz. Onu konuşmak biraz ön planda oluyor. İşte neler orucu bozar, neler bozmaz, nelere dikkat etmek lazım. İbadetler aslında çok yönlü olan kavramlar, davranış biçimleri. Evet, bir fıkhi yönü var, işin nasıl yapılacağına dair temel bilgiler önemli ama ruhunu bazen o şekilden fazla oyalandığımız için ruhunu kaçırabiliyoruz. Aslında Allah'la insan ilişkisini belirleyen, gerçekleştiren şeyler ibadetler. Oruç da bu ibadetlerden biri ve bizim manevi dünyamızı, ahlaki yönümüzü güçlendiren, takviye eden, imar eden bir ibadet. Hedefini biz orucun nedir desek, orucun insan orucun kendisine kazandırdığı ahlakla bedenini, zihnini, gönlünü, bütünüyle ruhunu Allah'ın rızasına aykırı olan şeylerden uzak tutması. Dolayısıyla ahlak burada çok önemli. Aslında oruç kelimesinin Arapça karşılığı siyam kelimesi. Biz ibadetlerle ilgili terminoloji genellikle Farsça kelimelerle tamamlanmışız ama Arapçada savm, siyam kelimeleri orucun karşılığı ve biraz anlamları da orucun ne olduğunu da ifade ediyor. Yani kelime anlamının dışında bir şeyi uzak tutmak, durgunlaşmak, susmak gibi anlamları var Arapçadaki siyam kelimesinin. Yani insanı belli şeyleri yapmaktan uzak tutuyor. İşte orucu tanımladığımızda işte yeme içme gibi, insanın özel halleri gibi durumlarda insanın kendini o zevklerden, ihtiyaçlardan bir süre uzak tutması anlamı var. Durgunlaşma anlamı var. Yani biz hep böyle koşturarak yaşıyoruz hayatı. Orada bir sakinleşme, sükuta erme, bir sakinleşme durumu var. Oruç bunu da sağlıyor. Bir de susmak anlamı var. Biz orucun ahlaki yönünü konuşurken işte oruç sadece Peygamber Efendimiz'in de ifade ettiği gibi, ifade buyurduğu gibi sadece midenin boş kalması, açık kalması değil. O yüzden mutasavvıflar, yani tasavvuf ve batıni, manevi konularda ilgilenenler diyorlar ki seçkin insanların, yani takva sahibi insanların oruçları midelerini boş tutmanın, oraya kontrol etmenin dışında gözü kısarak bakışta derinleşmemek, yani böyle gereksiz bakışlarla başkalarını rahatsız etmemek, incelememek, kusur aramamak, insanları gözlememek, sonra kulağı haram dinlemekten korumak, yani mesela merakla dinlememek, başkalarının konuşmalarına kulak kabartmamak, duymamamız gereken şeylere fazla ilgi göstermemek, bu da orucun bir çeşididir, bizim ahlaki manevi yönümüzü güçlendiren. Mesela dil konusu, demin siyam kelimesinin Arapça karşılıklarından birisinde susmak olduğunu ifade etmiştim.
Evet.
Oradan da hareketli, yani gereksiz konuşmalardan, dedikodudan, yalan söylemek gibi dinimizin yasakladığı diğer davranışlardan da birini uzak tutmak, oradan sakındırmak. Sonra kalbin orucundan bahsediyorlar. Orada da yani haset gibi, kıskançlık gibi insana yakışmayan, bir Müslümana yakışmayan şeylerden de kalbi uzak tutmaya çalışmak. Orada da bir sınır koymak, orada da iradeyi kullanmak gibi. Sonra elin orucu var. Elin yanlış şeylere dokunmaması, işte dinin yasakladığı alanlara girmemesi. Ayak da buna dahil. Ayağın da yanlış olan, yasak olan yerlerden uzak kalması. Yani sadece midemizi ve özel organlarımızı zevklerinden mahrum etmek değil, ihtiyaçlarını ertelemek değil. Bu gibi bütün organları da oruca dahil etmek, orucun ahlaki hedeflerini gerçekleştirilmesi açısından önemli. Oruç gerçekten kolay bir ibadet değil. Belli bir alışkanlıklarımız var. Onları ötelemek, geciktirmek bizi bazen yoruyor, zorluyor. İşte sizin sesinizi duydum ben. Her zamanki enerjiniz yoktu.
Evet, evet. Hocam sesim de kısıldı. Dinleyicilerimize kusura bakmasınlar tabii haliyle. Susuzluk da işin içine girince.
Evet.
Tabii bedensel olarak insanı
yani
etkiliyor.
Kolay,
ama
kolay bir şey değil sonuçta oruç tutmak. Ama niye tutuyoruz biz? İşte bu Allah bize emretti. Bize bir takım şeyler kazandırmak için emretti. Bunu da biz zorlanalım, zorluklar yaşayalım diye emretmedi Allah-u Teala.
Evet.
Tam tersi, oruç tutması zor olan kişilere ruhsat tanıdı. Onların daha sonra imkanları varsa tutabileceklerini, onu da yapamıyorlarsa fidye gibi başka insanlara faydası dokunacak çözüm yollarını da gösterdi Rabbimiz. Ama bunlar tabii fizyolojik ihtiyaçlarımız. Ama mesela bir konuda Allah-u Teala bu konuya kendini zorlananlar oruç tutmasın demedi. O da cinsel konular.
Evet.
Orada bir tercih söz konusu. O konuda hani ben kendimi kontrol edemiyorum, o zaman oruç tutmayayım diyemiyor insan. Yani orada iradesini, sabrını kullanmak zorunda.
Evet hocam, bir de müsaadenizle sözünüzü kestim. Beni en çok üzen bu oruç zamanı. Trafikte özellikle bu araçların hani iftara yetişmek için hız yapıp Allah korusun kazalara sebebiyet verme durumları oluyor ya. İnanın beni en çok o üzüyor. Yani tamam iftara yetişilecek ama hani ne bileyim 1 dakika, 2 dakika, hadi 5 dakika, 10 dakika o iftar saatini kaçırsalar ne olur? O kaza ya değer mi diye hep düşünmüşümdür. O anda o trafikte araç kullananların sinirli olan yapıları beni en çok üzen konulardan bir tanesi.
Aslında çok haklısınız Sezen Hanım. Çünkü orucun hedefi insanın iradesini,
evet,
sabrını güçlendirmesi. Bazı insanlardan duyuyoruz, sizin bahsettiğiniz bu konunun da bir anlamda iz düşümü gibi. İşte oruçluyum ben, sinirliyim, bana dokunmayın diyor. Halbuki orada orucun hedefi tam tersi, işte o sabırsızlık halini bir eğitimle sabra dönüştürmek. Trafikte aynı şey farklı alanlarda yansımaları oluyor. İşte çocuğuna basit bir şeyden kızan, birlikte çalıştığı insanı ben oruçluyum diye sabırsızlık gösterip kıran, inciten bir insan bunu trafiğe de yansıtıyor. Evet. O demek ki oruçtan istenilen hedefi sağlayamamış o insan. Herkes, oruç tutan herkes aynı seviyede kendini gerçekleştiremiyor. Orucun hedeflerini gerçekleştiremiyor. Ama bu şu demek değil. Ben madem orucun hedeflerini gerçekleştiremiyorum, o zaman oruç tutmam bana bir faydası yoksa, irademi güçlendirmiyorsa ben oruç tutmayayım. Böyle diye düşünülebilir mi? Bu da düşünülemez. Niye düşünülemez? Çünkü biz bazı şeyleri ilk seferde yapamayabiliriz. Ama orada ben yapamıyorum deyip bırakmak bu insanın aciziyetini gösterir. Bazen hanımlara söylüyorum böyle toplantılarda, vaazlarda. Şunu söylüyor hanımlar, çünkü işte ben namaz kılıyorum ama namazda istediğim huşuyu yakalayamıyorum. İşte oruçta, oruç evet bana sabretmeyi öğretmesi gereken bir ibadet ama ben sabredemiyorum, ne yapayım? Orada, burada ısrarlı olmak, kararlı olmak çok önemli. İlk defa yaptığınız bir yemeği şimdiki lezzetinde yaptınız mı diye soruyorum hanımefendilere
bazen.
Hayır
diyorlar tabii.
Hayır diyorlar. Evet. Peki diyorum, şimdi yarım saatte yaptığınız bir yemeği ilk defa yapmaya başladığınızda ne kadar sürede yapıyordunuz? Çok daha uzun sürede yapıyorlardı. Bazı davranışlar çok tekrarı gerektiriyor. O yüzden mesela Allah-u Teala dileseydi 3 gün oruç tuttururdu bize. 3 günde de biz bir şeyler öğrenirdik. Ama bazı alışkanlıkların yerleşmesi biraz zaman gerektiriyor. Mesela fizyolojik ihtiyaçlar, bağımlılıklarda özellikle doktorlar bunu söylüyorlar. Fizyolojik olarak bizim bağımlılığımız 21 gün sürüyor. Yani fizyolojik olarak bile vücudumuzun bir şeye adapte olması biraz zaman istiyor. İşte ilk günlerde başımız ağrıyor. Niye ağrıyor? Çünkü vücudun belli bir rutini var. Ona farklı bir şey uyguluyoruz biz. Ama bu vücudumuzun bedenen de faydasına olan bir şey. 3 günde işte vücuttaki toksinlerin 3-4 günde atıldığını söylüyor alanın uzmanları. Ve bu toksinlerin atılmasından dolayı vücudumuzun yenilendiğini söylüyor. Yani bunlar da çok önemli şeyler. Tabii bu alan doktorların, sağlık personelinin alanı ama zaman zaman biz de bu konuyla ilgilendiğimiz için vücut kendi imkanlarını kullanarak ihtiyaçlarını gidermeye kalkıyor. Evet. Ve bir şey var tabii, yakıyor vücut belli şeyleri. İlk olarak da işte vücuttaki bu patojen bakteriler yanıyormuş ve vücudun çöpü olarak değerlendiriliyor. Bu da vücudu gençleştiren, dinçleştiren bir şey. Yani vücudun belli fizyolojik alışkanlıkları bile belli süreye ihtiyaç hissediyor.
Evet, evet.
Davranışlar da tabii bir günde olmuyor. Bir senede bir sene yapsak 30 gün orucu bu alışkanlıkları kazanamaz mıyız? Biz hani hep Ramazan'ın sonunda diyoruz ki Ramazan'da kazandığımız güzel davranışları
devamı
koruyalım,
gelsin,
devam ettirelim. Evet. Ama bir süre sonra etkisini unutuyoruz. İşte evet. Her sene bunu tekrar etmemiz de bir pekiştireç gücü, yani pekiştirme görevi yapıyor.
Evet değerli hocam. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Süremizin sonuna geldik. İnşallah sizin de ifade ettiğiniz gibi bu Ramazan dönemi süresince kazandığımız o güzel alışkanlıkları bütün yıla devam ettirebilecek şekilde kendimizi eğitebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Sevgiler gönderiyoruz.
Rica ederim. Ben de Ramazan'ın hem bedenimize hem ruhumuza şifa olmasını temenni ediyorum.
Amin, amin.
Sağlıkla sonuna ermeyi temenni ediyorum.
Sağ olun değerli hocam.
Allah'a emanet olun.
Siz de. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikteydi Huzur Hayat köşemizde. Orucun hem ahlaki gelişimimize hem de bedenimize, ruhumuza faydalarını konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Tolga Kökten ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın haftanın son gününde yeniden görüşmek dileğiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.